Ekonomi gündemi.
Merhaba, hoş geldiniz. Ekonomi gündemi başladı TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Yapımcımız Zeynep Yıldırım, program danışmanımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve ben İpek Önder bu hafta da huzurlarınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, Ekonomi Gündemi programında duymak istediğiniz konuları veya bizimle paylaşmak istediklerinizi +90 312 463 34 19 ve +463 34 21 numaralı telefonlarımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Değerli konuğumuzla birlikteyiz. Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden araştırma görevlisi Esat İpek. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Efendim, yerel seçimler sona erdi. Yerel seçimlerin ardından ekonomiden beklentileri konuşacağız. Seçim sonrası ekonomide neler yapılabilir? Yeni ekonomi programından da söz edeceğiz. Önce sizin değerlendirmelerinizle başlayalım. Esat Bey, buyurunuz.
Teşekkür ederim. Evet, seçim sürecini geride bıraktık. Aslında 2014 yılından bugüne baktığımızda bayağı peş peşe gelen bir seçim sürecini geride bıraktık. Ve artık önümüzde 4,5 yıllık bir süreç var, seçimsiz bir süreç var. Bu işte ekonomi için de çok ciddi bir fırsat, önemli bir fırsat. Bu arada seçimlerde de işte vatandaş vermiş olduğu oy oranıyla da mevcut hükümet sisteminde istediğini tasdik etmiş oldu. Hani verilen %52'lik oy oranıyla Cumhur İttifakı'na verilen. Artık ekonomiye odaklanmak için hiçbir mazeret kalmadı. Artık önümüzde hiçbir engel kalmadı. Belirsizliklerin ortadan kalktığını söyleyebiliriz rahat bir şekilde. Yapısal reformların hayata geçirilmesi için artık bir engel olmadığını söyleyebiliriz. Uzun zamandır konuşuyorduk çünkü bu yapısal reformları. Devamlı işte ya seçimlerden dolayı ya işte bu konjonktürel dalgalanmalardan dolayı bir şekilde öteleniyordu, bir şekilde geriye bırakılıyordu. Önümüzdeki hafta Hazine ve Maliye Bakanı'nın geçen haftalarda açıklamış olduğu bu yeni reform paketi açıklanacak. Onun içeriğine bakacağız. Muhtemeldir ki içeriğin işte hem tasarrufların arttırılmasına yönelik hem bu işte süper teşvik dediğimiz daha böyle nokta atışı, proje bazlı teşviklerden ben örneklerin olacağını düşünüyorum. İşte üretim yapısına ilişkin belki bazı değişikliklerin, ilk adımların atılacağı bazı söylemlerin olacağını düşünüyorum yine bu pakette. Ayrıca dün işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın artık her seçimden sonra geleneksel hale getirdiği balkon konuşmasında Cumhurbaşkanı'na vermiş olduğu bazı mesajlar vardı. Bunlardan ekonomiyle ilgili olan ve öne çıkan başlıklar birincisi istihdam paketiydi. Daha öncesinde de işte seçim sürecinde bahsedilmiş olan +2,5 milyonluk istihdam paketinin üzerine vurgu yapıldı tekrardan. Ve bunun ivedilikle hayata geçirileceği, bunun takipçisi olunacağı söylendi. Ekonominin en öncelikli konu olacağı artık bizzat Cumhurbaşkanı'nın ağzından ortaya konuldu. Şimdi Ağustos ayından bugüne kadar yatırımcı böyle bir bekleme modundaydı açıkçası. Çünkü bir dalgalanma yaşanmıştı kurla birlikte. İşte devamında gelen enflasyon problemleri, döviz problemleri derken yatırımcı bir kendini geri çekmişti. Ondan sonra seçim sürecine girildi özellikle Şubat ayından itibaren. Ve hani yatırımcı sürekli bir kendini bekleme şeyinde tuttu. İşte seçimler bir geçsin ondan sonra. Hatta tüketiciyi bile bu manada değerlendirebiliriz. Tüketici ise seçimler geçtikten sonra ev alacaksa bir bakayım duruma göre ondan sonra hareket edeyim. Araba alacaksa yine bir bakayım seçimlerden sonraki konjonktürü ona göre hareket edeyim diye bir beklenti içindeydi. Artık seçimleri geride bıraktık. Hem yatırımcı için daha böyle berrak bir ortam hem de tüketici için eğer harcama yapacaksa daha önünü görebileceği bir ortam oluştu. Dolayısıyla da ekonomik faaliyetlerin hızlanacağını söylemek yanlış olmaz. Yerli yatırımcının yanı sıra yabancı yatırımcı için de piyasada bir güven ortamının artık tesis edilmesi gerekiyor. yatırımcı stabil bir ortamın olduğunu bilmek istiyor artık. Yani hani ülkeye girdiğinde neyle karşılaşacağını, önümüz işte 5 yıl buradaysa, 10 yıl buradaysa ya da 1 yıl buradaysa kısa vadeli olarak neyle karşılaşabileceğini tahmin edebilir bir pozisyona gelmesi gerekiyor ekonominin. Dış finansman açısından yeni bir yol haritası belirlememiz gerekiyor artık. Çünkü ciddi bir tasarruf açığımız var. Bunun dış finansmanla karşılamamız gerekiyor. Burada da işte başta ABD ve Avrupa Birliği olmak üzere hani Batı diyebileceğimiz, Batı ülkeleri diyebileceğimiz ülkelerle aramızdaki ilişkinin öne çıktığını söyleyebiliriz. İşte mümkünse bunların ikisiyle birlikte, yani hem ABD ile hem AB ile, değilse de en azından bir tanesiyle ilişkilerin normalleştirilip hem ekonomi açısından hem de dış politika açısından Türkiye için bir çıpa görevi görecek bir ilişkinin tesis edilmesi lazım o tarafta. Bu yabancı yatırımcıya güven telkin edeceği gibi bizim kendi iş piyasamızda da bir stabilizasyon sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. Geçtiğimiz aylarda açıklanan yeni ekonomi programı vardı bu Ağustos ayındaki dalgalanmadan sonra. Oradaki başlıklardan bir tanesi de değişimdi. Şimdi bu kapsamda da yapılabilecek, yapılması gereken de ötelenen bazı şeyler vardı. Bunlardan birincisi üretim yapısında bir değişikliğin artık ortaya konulması gerekiyor. Çünkü yerlilik oranından dolayı ciddi bir sıkıntı çekiyoruz. İşte üretim yapıyoruz. Ama yerlilik oranı düşük olduğu için, yani ciddi manada bir ithalat yapmamız gerektiği için üretim yapmak için, bir bakıyoruz işte üretimle beraber büyüdüğümüz zaman cari açığımız büyüyor ve hep şu soru karşımıza çıkıyor bizim. İşte cari açığımı düşüreceğiz yoksa büyümeyi mi yükselteceğiz? Yani hangisinden taviz vereceğiz? Bir ikisinden birini seçmek durumunda kalıyoruz. Mesela son dönemde işte cari açığı düşürmek için büyümeden ciddi taviz verdik. İşte ya da 2018 yılına bakacak olursak 7.4'lük bir büyüme elde ettik ama cari açık maalesef hani son sınırı diyebileceğimiz seviyelere yaklaştı. Bu artık sorunun bizim gündemimizden, bizim masamızdan kalkması için üretim yapımızda da ciddi bir değişikliğe gitmemiz gerekiyor. İhracatta katma değerli yaptığımız ihracatta katma değeri arttırmamız gerekiyor. Burada işte en önemli noktada yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımıza daha fazla pay alması gerekiyor. Dün yine Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında bu alana da bir vurgu yapıldı. Savunma sanayi üstünden dile getirdi bunu. Savunma sanayi ile birlikte hem kendi ülke savunmamız için hem de işte yaptığımız ticaretimiz için, ekonomimiz için bir katkı sağlayacağız diye bir söylemi vardı yine. Yani 4,5 yıl seçimsiz, 4,5 yıl bu değişim başlığının yerine getirebilmesi için ciddi bir süre ve yeterli bir süre. Şimdi ayrıca diğer taraftan bir de yine Ağustos ayıyla beraber başlayan bu süreçte ülkemize Türkiye'nin risk priminde ciddi bir artış oldu. Yani bu yabancı yatırımcı açısından da, bırakın onu yerli yatırımcı açısından da, ciddi bir aslında parametre. Yani bakılan ilk şeylerden bir tanesi. Şimdi Ağustos ayında baktığımızda 500'lerde 500 geçen bir işte CDS primini görmüştük. En son geçen haftaki dalgalanmalarda yine 500 lira yaklaşık 475'ti CDS primleri. Sonrası da onun işte bir spekülasyon manipülasyon olduğu anlaşılınca, hatta manipülasyon olduğu anlaşılınca, ikisini birbirinden ayırmak lazım, 425'e geriledi. Bugün baktığımızda da 400'ler civarına geldiğini görüyoruz. Yani pozitif bir trendin, bir düşüş trendinin olduğunu görüyoruz. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor ve normal bir seviye artık çekmemiz gerekiyor. Bunu artık, önümüzde seçimsiz bir süreç var. Hem işte kullanılan dilde, belki işte dünden beri seçim sonuçları açıklandığından beri görüyoruz, işte bütün taraflardaki parti temsilcileri, parti liderleri daha itidalli konuşuyorlar. Bu da doğrudan ekonomiye yansıyacaktır. Önümüzdeki kısa vadede de yansıyacaktır yani. Dolayısıyla ben bu risk primlerinin de CDS primlerinin de daha da aşağı geleceğini düşünüyorum. Yatırım yapılabilir seviyede artık bizim notlanmamız gerekiyor ve buna hani notlanmayacaksak bile, çünkü hani daha önceki haftalarda da burada konuştuk, maalesef orada işler çok böyle tarafsız ilerlemiyor, objektif bakılmıyor bu mevzuya, ama bizim o yönde adımlar atmamız gerekiyor. Yani bunun yapılması için bunu sağlayabilmemiz için yapılması gereken şeyler belli. Dolayısıyla bizim bu yönde adımlar atmamız gerekiyor. Yerli yatırımcı için de özellikle yine Ağustos ayından sonra İşte paramı faizde mi değerlendireyim yoksa dövize mi yatırayım, döviz tevdiat hesabı mı yapayım gibi bir şey vardı. Hiç kimse reel sektöre yönelme peşinde değildi. Artık bu döngünün de kırılması bir şekilde gerekiyor ve özellikle yerli yatırımcının da yönünü artık reel sektöre çevirmesi gerekiyor. Yani parasını yatırım için kullanması, piyasaya sokması gerekiyor. Bunun da bir şekilde tesis edilmesi lazım. Ayrıca hem yerli hem de yabancı yatırımcı için yine söylemek gerekirse güven ortamının tesis edilmesi gerekiyor. Bunun için de en önemli iki araç işte maliye politikası ve para politikası. Bunların şu anki konjonktürde, şu anki süreçte görebildiğimiz kadarıyla bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Yani onu söylememiz lazım. Doğrudan yabancı yatırımları arttırmamız gerekiyor. Önümüzde işte yani bu konuda yeni düzenlemelerin yapılması gerekiyor belli ki. Yatırımın arttırılması niye önemli? Tasarruf açığımız var ciddi boyutta. Artı bir de büyük altyapı projelerimiz var. Başlamış olan ve başlayacak olan. Hani ekonomimiz için gerekli olan işte İstanbul Finans Merkezi gibi mesela ciddi bir projemiz var. Yani burada ciddi bir altyapı yatırımı yapmak da gerekecek. Ondan sonra işte Kanal İstanbul projesi var. Bu işte hani projelendirildi, etüt çalışmaları yapıldı ve başlanacak. Bu projelerin bir şekilde sekteye uğramaması için bizim dış finansman noktasında da yine hani dış finansmanı çekecek, yabancı yatırımcı çekecek adımlar atmamız gerekiyor. Hani İstanbul Finans Merkezi'ne değindik. İstanbul Finans Merkezi projesi finansal sektörün yani finans piyasasının gelişmesi açısından ciddi manada önemli bir proje. Ve bu işte gerek bazı konjonktürel dalgalanmalardan dolayı gerek seçimlerden dolayı sürekli ötelenmek durumunda kaldı. Bunun artık bir an önce masaya tekrar getirilip üzerinde ciddi manada düşünülüp hayata geçirilmesi gerekiyor. İşte burada bazı yapılması gereken fiziki altyapı yatırımları var, hukuki düzenlemeler var. Bunların hayata geçirilmesi gerekiyor. Bir de üretim yapımızda değişikliğe gitmemiz gerekiyor dedik. Üretim maliyetlerimiz açısından da bir değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Burada da en büyük bizim maliyet kalemimiz enerji. Burada niye böyle söylüyoruz? Artı bir de hani dalgalanan bir maliyet yapısı. Çünkü niye? Büyük oranda dışa bağımlıyız. Ve bunu dövizle satın alıyoruz. Dövizdeki dalgalanma doğrudan yansıyor buraya. Yani hem pahalı, pahalı olmasının yanında bir de dalgalı. Üreticinin kendini işte stabil bir noktaya böyle sabitleyemediği bir durum söz konusu burada. İşte dolar 6 mı olacak, 5 mi olacak, 4 mü olacak ona göre kendini tahmin edebildiği seviyede ancak kendini ayarlayabiliyor. Bizim burada da hem bu dalgalanmadan üreticimizi kurtarmak için hem de işte enerji maliyetlerini aşağı çekmemiz için ciddi manada yerli üretime yatırım yapmamız gerekiyor. Yönelmemiz gerekiyor. Bu işte yenilenebilir enerji olur. İşte nükleer santral projesi temeli atıldı. İnşallah önümüzdeki dönemde hayata geçecek. Bunun gibi başka ne adım atılması gerekiyorsa işin teknik tarafına girmeden hani çok bilmiyorum. Bazı adımların atılması gerekiyor. Burada bir de önemli nokta şimdi enerjide dışa bağımlılık dediğimiz zaman işin içine dış politika da giriyor. İşte bizim ABD ile olan ilişkilerimiz aynı zamanda Rusya ile olan ilişkilerimizi etkiliyor. Ve baktığımız zaman enerjide en çok biz Rusya'ya bağımlıyız. Yani en fazla alımı oradan yapıyoruz. Yine aşağıda İran var. Yine sizin Avrupa ile Amerika ile olan ilişkileriniz, o taraftaki ilişkilerinizi etkiliyor. Yani seçim sürecinin geride kalması bu noktada da işte siyasi söylemlerin bir kenara bırakıp daha real politik anlamda işte ayağı yere basan daha itidarlı açıklamaların, söylemlerin ortaya çıkacağı bir durumun ben geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hepsini toparlayacak olursam işte seçim sürecinin geride kalmasıyla tüm bunlar konusunda ivedilikle bir adım atılması gerektiğini ve bu önümüzdeki 4,5 yıllık sürenin artık ciddi manada gereken şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Evet. Değerli hocam, yerel seçimlerin sonuçlanmasının ardından artık en önemli gündem maddesi ekonomi oldu. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli açıklamaları vardı ekonomiye dair. 2023 hedeflerimize ulaşana kadar devam eden bu süreçte önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, teknoloji ve ihracat odaklı bir şekilde büyümeyi sürdürmek ve istihdamı artırmak olacaktır şeklinde. Sizin ilk değerlendirmeleriniz nasıl değerli hocam?
Evet, şimdi seçim sonuçları açıkçası yani sonrasındaki yapılan açıklamalara baktığımızda ekonominin çok öne çıktığını görüyoruz. Belki hani dış politika da hani o da bir şey var hani sürekli vurgulanan bir şey ama hani birebir herkesi ilgilendiren, seçimleri ilgilendiren ya yani bu seçimlerde gerçi ekonomi çok sonuç önemli,
önemli
verici bir etkisinin olduğunu gördük ve hani seçim sonuçları da aslında özellikle büyük şehirlerdeki Yani ortaya çıkan tablo bunu bir şekilde herhalde gösteriyor. Bu açıdan yeni dönemde belki hani bu seçim dönemlerinde yani ekonomiyle ilgili tabii hani bir şey odaklanma oluyor ama çünkü esas gündem madde seçim olduğu için yani ekonomiye de diğer konular biraz tabii geride kalabiliyor. Ama yeni dönemde yani vurgulanmasının da sebebi de o. Yani bir ekonomiye gerçekten bir odaklanmamız gerekiyor. Çünkü hani Türkiye ekonomisiyle ilgili açıklanan yeni ekonomi programı açısından işte temel yapısal problemlerin çözümü için bir şekilde ne yapmamız lazım? Belli adımları atmamız lazım ve bu hem biz kendi diyelim sorunlarımızı çözeceğiz. Diğer taraftan da yani Türkiye ekonomisinin dış piyasalarla entegrasyonu yani buradaki ya dışarıdaki bir gelişen olayların işte alınan kararların Türkiye ekonomisini etkilemesi nedeniyle yani dış piyasaların da bir şekilde gözü kulağı Türkiye'nin üzerinde ya da ekonomide alınan kararlar üzerinde olduğunu söyleyebiliriz ve özellikle de yani ortaya çıkan tablo ya da işte seçim sonrası diyelim işte AK Parti'nin ya da işte Cumhur İttifakı'nın yani toplam o oy anlamında bir şey bir hani düşük olmadığı için yani belirsizlik anlamında yani bu belirsizliğin giderilmesi anlamında bir şey var. Yani bir en azından bir fırsat var. Yani işte herkes yaptığı açıklamada hani bundan sonra hani seçimsiz bir dönemin olacağı. Dolayısıyla bunun bir imkan ve fırsat olduğunu söylüyor. Dolayısıyla yani bu belirsizliklerin giderilmesi anlamda önemli bir dönem. Yani Türkiye ekonomisi belki hani çok böyle son birkaç yıllık şeye baktığımızda 2015 seçimlerinden sonra ya da 14'ten itibaren gerçekten çok seçim referandum yani çok seçim yaşadık ve yani uzun vadeli diyelim adımların atılması ya da işte böyle yapısal reform dediğimiz hani belli alanlara odaklanmak gerçekten kolay olmuyor. Yani sürekli seçim gündemi olduğu için biraz ertelemeniz gerekiyor ama şimdi öyle bir dönem olduğunu görebiliyoruz. Tabii bence hani Türkiye ekonomisiyle ilgili işte bir yeni ekonomi programı var. İşte değişim adı altında yapılması gerekenler var. Ama en önemlisi tabii hani bu hem kısa vadede hem orta uzun vadede ekonominin finansman ihtiyacı yani finansman kaynaklarına erişimle ilgili işte bankacılık reel kesim arasındaki ilişki ya da işte reel kesimin işte ne hangi finansman kaynaklarına ne ölçüde hangi maliyetlerle ulaşması bu anlamda öne çıkan ya da belki de Türkiye'nin hani üzerinde durması en önemli konulardan birisi ve o yüzden de bu 8 Nisan'da sanırım yeni bir bir program açıklanması bekleniyor. Yani yeni ekonomi programı var. Evet, yeni ekonomi programının destekleyicisi ya da tamamlayıcısı
lansman
özellikle
niteliğinde genel bir çerçeve çizelim.
Evet, çünkü finansmanla için bu tür programlar açıklanınca yani işin finansman ayağı biraz diyelim sıkıntılı olunca programın yürütülmesi ya da başarılı olması biraz zorlaşıyor. Çünkü yani belli adımlar atıyorsunuz. Yapısal anlamda diyelim reform yapmanız gerekiyor. Belli alanları iyileştirmeniz gerekiyor. Kaynağa ihtiyaç var. Yani ya da işte üretimi arttırmanız gerekiyor. Cari açığı azaltmanız gerekiyor. Ya da işte ekonomideki o değişimi yapmak için, gerçekleştirmek için işte Ar-Ge yapmanız lazım. Buna da kaynak gerekiyor. Dolayısıyla hani bu kaynağın bulunması ya da işte bir çıkış yolu için hem işte yeni açıklanacak bir yol haritası bir de bu Nisan ayında uluslararası piyasalarda belli işte roadshow dediğimiz hani uluslararası piyasa aktörlerle banka finans kurumlarıyla görüşmeler IMF Dünya Bankası toplantısı var işte bu Nisan ayında hani orada bunu açıklamak yani Türkiye ekonomisiyle ilgili alınan kararların işte uluslararası piyasalara yani bir mesaj olarak verilmesi dolayısıyla hani finansal kaynaklara erişim konusunda Türkiye'nin bu anlamda yani önünde bir fırsat olduğunu ve bunu da yapması gerekiyor. Çünkü biz belki hani şu anda o anlamda finansal anlamda çok zorlanmıyoruz ama yani hem işte ülke risk priminin yüksek olması dolayısıyla faizlerin yüksek olması borçlama daha çok maliyetli oluyor. Yani hani işte ülke risk priminin düşmesi, ülke notunun diyelim iyileşmesi bu anlamda sizin daha düşük faizlerle borçlanmanıza ve bu da yani hem üretim maliyetlerinin düşmesini hem de Türkiye'nin şu anda işte ekonomi büyümeyle ilgili diyelim aşağı bir trend var, daha düşük büyüme hedefleri var. Hani bu büyüme hedeflerini özellikle 2020 sonraki yıllarda daha da artırabilmesi için bu finansal anlamdaki zorlukların ortadan kalkması ya da işte daha düşük ya yani düşük faizli ya da yani iyi imkanlarla bir şekilde borçlanması gerekiyor. Tabii biz bir de yani bunlar olunca aslında belki bir sonuç olarak da yani hani bir taraftan iyi imkanlarla işte borçlanması gerekiyor. Diğer taraftan da doğrudan yabancı yatırımların ülkeye gelmesi konusunda Türkiye işte belli çabaları var. Bu çabalarını da hızlandırması gerekiyor. Yani Türkiye potansiyelin altında halen işte doğrudan yabancı yatırım alıyor. Yani işte 2006 yılında 20 milyar dolar, 2007'de 22 milyar önemli bir rakam. Ve hiçbir zamanda böyle yıllık bazda bu kadar doğrudan yabancı yatırım almamışız. Yani hani böyle bir potansiyeli olan bir ülke var. Dolayısıyla her yıl işte diyelim bunu şu anda ortalama 10-11 milyar dolar. Diyelim 20-25 yani o anlamda bir doğrudan yabancı yatırım çektiğinde aslında bir taraftan daha az miktarda diyelim borçlanmış olacak. Ve doğrudan yabancı yatırımlar tabii ülkenin üretimiyle direkt ilgisi olduğu için yani oraya katkı yaptığı için yani üretimi arttırıcı, işte borçlanmayı azaltıcı, ülke risk primi dolayısıyla hani faizleri düşürücü yani birçok alanda gerçekten iyileştirici bir tarafı olacaktır ve bu da şeyi getirecektir. Yani doğrudan yabancı yatırımların gelmesi, yabancı yatırımların ülkeye gelmesi yani Türkiye ile ilgili şu anda diyelim bir negatif bir algı varsa işte notlandırmada işte şu anda halihazırda derecelendirme kuruluşları tarafından işte yatırım yapılabilir seviyede not almayan bir ülke. Dolayısıyla hani yatırım yapılabilir notunu da arttırması, yatırım yapılabilir seviyeye çıkması açısından da önemli. Çünkü yani bir şekilde hani dışa açıksınız ve birçok gelmek isteyen diyelim fon var ya da fon sahipleri gelmek istiyor. Ama ülke yatırım yapılabilir seviyesinin altında notlandırıldığında yani bu fonların gelmesi yani yasal olarak kendi tüzükleri nedeniyle de gelemiyorlar. Dolayısıyla hani bunu bir şekilde de kırmak lazım. Yani üretim diyoruz. Yani işte üretim için finansal kaynak arayışındayız. Yani bulmamız lazım. Tabii en önemlisi de yani bunu çözdüğümüzde yani sürekli işte hani böyle faiz kur bu enflasyon döngüsünde çalışmaması gerekiyor. Yani çünkü faiz kur diyelim enflasyon döngüsü olduğunda insanlar yatırım yapmıyor. Yani evet. Reel anlamda diyelim kaynakları oraya aktarmıyor, yatırımcı oraya gitmiyor ya da elinde
portföy yatırımına yöneliyor.
Tasarruf olanlar genelde ne yani hani üretimi artırıcı değil de işte günlük olarak acaba hani ne kazanabiliriz ama günün sonunda çok ekonomide üretim olmayan daha böyle spekülatif hani işte istihdam anlamında üretim anlamında çok hani bir değişiklik olmayacak alanlarda yatırımın yapılması ülke ekonomisine çok katkı yapmıyor. O yüzden yani bu faiz kur dengesinde gerçekten yani Ağustos ayından itibaren hani biz o yaşadığımız kur şokunun etkisiyle halen onun etkisini görüyoruz. İşte o yüzden bu belirsizliklerin ya da işte her gün işte kur ne olacak işte faiz ne olacak yani o hani o şeyden o döngüden Türkiye ekonomisinin çıkması gerekiyor. Yatırımcıların da bu anlamda yani diyelim bunun ortadan kalkması o kırılganlıkların ya da çok böyle düşük yüksek hani o volatilitenin olduğu durumların ortadan kalkması yatırımcılar anlamında da bir belirsizliğin ortadan kalkması anlamına gelir ve herkesin önünü görmesi yatırımları ve en önemlisi tabii yani istihdam en önemli sorun. Şu anda yani hani işte 2018'deki işsizlik oranının %11'in üzerinde en son açıklanan rakamlar işte 13'ün üzerinde. Dolayısıyla yani ekonomide diyelim büyüme rakamları düşünce daha düşük büyüme rakamları aslında yüksek işsizlikle denk geliyor. Yani ben işsizlikte herkesi ilgilendirdiği için ya da ekonomik anlamda, sosyal anlamda yani hem istihdam iş gücü anlamdaki tarafı var. Diğer taraftan da insanların iş bulamaması, ekonomiye katılmaması üretim anlamda da bir negatif tarafı var. Çünkü yani birçok kişinin atıl kalması, üretime kalmaması, girmemesi, ekonomi, gayri safi milli hasıla üzerinde de etkisi var. Yani çift yönlü bir ilişkiden bahsediyoruz. O yüzden yeni dönemde açıkçası bu para ve maliye politikaları, işte finans, işte harcama politikası ya da işte üretim politikası, çünkü değişim diyoruz. İşte değişimle üretim yapısının değiştirilmesi, birçok hani herkes bahsediyor, işte yapısal anlamda belki atılması gereken adımlar var ama bu da işte üretim olacak, gayri safi milli hasıla artacak ve buradan da diyelim Ar-Ge'ye, işte diğer alanlara kaynak ayrılması gerekiyor. Yani hani durup dururken kaynak olmayınca Ar-Ge kaynak ayırmak da gerçekten çok zor olabilir. O yüzden yani bizim işte yeni dönemde bu ekonomik büyümeyi hızlandırmamız lazım. Ya da daha yüksek büyüme rakamlarına, daha yüksek gayri safi milli hasıla rakamına ulaştığımızda aslında temel yapısal problemlerimizin birçok sorununda hani o elde ettiğimiz kaynaklarla da çözmüş olacağız. Bir, tabii biz hep böyle hani dışarıdan kaynak bulma, bu reel kesim işte finansal kesim arasındaki ilişkileri düzenleyip yani o aradaki işte finansal daha düşük diyelim maliyetlerle finans sağlanması, üretimin arttırması için çabalıyoruz ama yani bunu kendimiz yani dışarıdan değil de işte Türkiye'nin bir şey hedefi var, bu İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında işte yani dışarıdan yabancı yatırımların işte getirilmesi, tasarrufların arttırılması, fonların buraya diyelim akması, burada yatırım yapmaları konusundaki o hani çabalar diyelim, o süreci tamamladığımızda aslında hani dışarıda o kadar yüksek miktarlarda yani borçlanma ihtiyacımız da belki olmayacaktır. Zaten o kaynaklar diyelim burada olacaktır. Yani çok daha düşük maliyetlerle, daha düşük oranlarla bu karşılamış olacaktır. Biz hani son dönemlerde fiziki olarak diyelim İstanbul işte finans merkezi birçok bankaların işte İstanbul'a taşındı. BDDK'nın, SPK'nın, işte Merkez Bankası burada ama hani birçok finansal ya da ekonomik kuruluşların İstanbul'a gitti. Dolayısıyla işte İstanbul'un bir finans merkezi haline getirilmesi projesi var, bir çaba var. Bu çabaların da hani son dönemlerde çok böyle kendi ekonomik problemlerimizle, seçim gündemiyle diyelim hani oralara belki çok zaman ayıramadık. Çünkü bunun fizik tarafı var, hukuki tarafı var. Hani bunun uluslararası piyasalara tabii tanıtım var, altyapısı çalışmalar var. Hani bunu belki bu dönemde bunu dile getirmek lazım, hani konuşmak lazım. Hani bina yapmak da tabii hani finans merkezi olmuyor ama hani bunun içinde doldurulması gerekli. Tabii gerekli, çünkü yani binanın yanında da içinde doldurulması evet. Gerekiyor. İşte doğrudan yabancı yatırımın çekilmesi gerekiyor. İşte ülkenin diyelim notunun yüksek olması gerekiyor. İşte ülke risk priminin düşmesi gerekiyor. Yani birçok alanlarda da yani bu çalışmalar Türkiye'nin yapması gerekiyor. Diğer taraftan işte Esat da bahsetti, bu enerji işte cari açık diyoruz. Hani cari açığı çıkarttığımızda enerji çıkarttığımızda belki cari açığımız kalmıyor olmuyor yani, ama maalesef hani bu enerjide de böyle yüksek orandaki bir dışa bağımlılığımız var. Bu bağımlı Türkiye'nin azaltması konusunda farklı alanlarda, bir taraftan diyelim yenilebilir enerji alanda, işte nükleer alanda ya da işte diğer alanlarda yani enerji kendi yerli kaynaklarımızla üretme konusunda belli adımlar var. Tabii bu hani hemen kısa vadede, orta vadede belki şeyini bulmuyor. Yani karşılığını bulmuyor. Zaman gerekiyor ama hani bugün başladığınızda diyelim 3-5 sene sonra, 10 sene sonra en azından hani bağımlılık oranının şu anda diyelim 70'e yakın bir bağımlılık oranı varsa bunu belli oranlara düşürdüğünüzde, diyelim 15-20 puan düşürdüğünüzde hem cari açık için ödediğiniz fatura azalmış olacaktır hem de hani cari açık dolayısıyla ekonomik büyümeden vazgeçmemiş olursunuz. Yani ekonominin güvenli anlamda yani cari açığın ekonomiye bir tehdit oluşturmaması ya da cari açık ile ekonomik büyüme arasında bir yani trade-off dediğimiz o ikilem yaşamamak adına Türkiye bu adımları atması gerekiyor. Aslında hani bunlara bakınca diyorlar İşte Türkiye işte yapısal reformlara ihtiyacı var. Herkes söylüyor ama aslında yapısal reformlar bunlar. Yani,
hani yani belki, belli. Çok
yani somut olarak belki hani bizim iktisatçılara şey sorduğumuzda yapısal reform nedir? Belki düşünürler yapısal reform nedir ama yani hani yapısal reform gerçekten bunlar. Yani bir tarafta üretimle ilgili, bir taraf finansmanla enerji, ilgili, finansman, işte enerjiyle üretim. İlgili, ülke notuyla ilgili. Ondan sonra ülke algısıyla ilgili diyelim para mal politikalarının yeni diyelim para ve maliye politikalarıyla ilgili işte yeni belirsin ortadan kalkmasıyla ilgili ya da işte finansal açıdan yeni bir yol bulmakla ilgili. Dolayısıyla hani bahsettiğimiz konular herkesin üzerinde aslında yani hem fikir olduğu ve bunların yapılması halinde hani Türkiye ekonomisini hem bir ivme kazandıracak hem de hani yıllarca konuştuğumuz bu problemlerin bir şekilde ne yapılması lazım? İşte bu sorunları diyen Türkiye'nin artık konuşmaması gerekiyor. Çünkü konular bunlar. Yani biz diyelim ekonomi büyümeyle cari açık arasında bugün bir tercih yapmak zorunda kaldık. Şu anda işte ekonomi büyümeyi diyelim düşürdük. Bunu biz 2011'de 12'de yine yaptık. Geçmiş yıllarda yine yaptık. Diyelim finansman konusu bugünün sorunu değil. Yani biz İşte daha önce de cari açık yaşıyorduk ya da işte Türkiye'nin borcu vardı, kamunun özel sektörün borcu vardı. Bugün de borcumuz var. Çünkü yani yeteri kadar diyelim üretemiyoruz, yani yeteri kadar tasarruf edemiyoruz. Tasarruf yapmadığımız için ne yapmanız lazım? O yatırımları finanse edebilmeniz bile yatırımları finanse edebilmeniz için dışarıda borçlanmanız gerek. Yani bu hani Türkiye ekonomisinin genel bir diyelim sorunu, problemi ve bu sorunu yani bu reformlarla, bu adımlarla ne yapmamız lazım? Ortadan kaldırmamız gerekiyor.
Hı hı. Seçimsiz geçecek bir 4,5 yıl ve yapısal reformlarda hayata geçirilmesi planlanıyor. Pek çok başlık sayılabilir bu kapsamda. Sizin eklemek istedikleriniz var mı değerli hocam?
Yani şöyle hocamız da değindi işte bu hani yapısal reform uzun yıllardır bunlar işte zikrediliyor. İşte bir türlü hayata geçirilemiyor deniyor. Bunların hani ne olduğu açıklanmıyor diyor. Ya hocamızın dediği gibi bunlar aslında çok böyle hani işte mit haline getirilecek ya da böyle gizemli kimsenin bilmediği şeyler değil. İşte Türkiye'nin ekonomik yapısının sorunları belli. Bir tanesi tasarruf açığı. Bu işin finansman tarafı. Bir tanesi de üretim yapısıyla ilgili. Yani bu üretim yapısıyla ilgili baktığımız zaman işte bir enerji maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyor. Burada da atılması gereken iki adım var. Bir tanesi dışa bağımlılığı yapabildiğiniz kadar azaltmanız gerekiyor. İkincisi de hem bunun için hem de kendinizi güvenceye almak için yani bu işte enerji az güvenliğini tesis etmek
Doğu
için.
Doğu Akdeniz'in adımlarını attık ama.
Doğu Akdeniz de var tabii. O hani daha böyle ilerleyen süreçte nasıl evrileceği çok belli değil. İşte biraz önce benim o değindiğim hani dış politika da bu işin içinde önemli bir etken diye bahsetmiştik. Şimdi özellikle Doğu Akdeniz meselesinde dış politika çok öncelikle hani işin nereye evrileceği, Türkiye'nin oradan da nasıl bir pozisyon alacağı, işte o diğer paydaş ülkelerle nasıl bir ilişki geliştireceği hani önümüzdeki süreçte göreceğiz. İşte aslında seçimlerin geçmesi o manada da yine bir avantaj bizim için. Çünkü artık daha önce dediğim gibi siyasi söylemden daha real politik söyleme bir geçiş yapabiliriz. Yani sonuçta bir normalleşme süreci bizim yaşamamız gerekiyor. Yani biz Yunanistan'la komşuyuz. Avrupa Birliği ihracatımızın yarısı Avrupa Birliği'ne. İhracatımızda bir artış oldu. Hani başka pazarlara açıldık. Ciddi manada Afrika'da işte Afrika'da olsun, Orta Asya'da olsun ciddi manada biz artık ihracat yapıyoruz ama hani hala bizim oran olarak baktığımızda ihracatımızın %50'si Avrupa'ya. Dolayısıyla bizim orayla olan ilişkilerimizi kesip atma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Diğer bu işte hani reformlar tarafına dönecek olursak üretimde bir dedik enerji maliyetini düşürmesi lazım. İkincisi de bizim üretim yapımızı artık değiştirmemiz gerekiyor. Yani burada bizim problemimiz ne? Bir sattığımız ürünlerin bize olan katma değeri düşük. Yani işte bizim ihracatımızın kilo başı değeri yaklaşık işte 1 dolarlar civarında. Bakıyorsunuz bunu Almanya için, Japonya için hani çok daha yüksek. Bunun 5-6 katı rakamlardan söz ediyoruz. Birincisi bu. İkincisi yaptığımız üretimin yaklaşık %60'ını bazı sektörlerde %70'ine ithal ediyoruz. Şimdi
İthal girdilerle
üretim yapıyoruz. Dolayısıyla bu hem ciddi bir maliyet hem de sizin kontrol edemediğiniz bir nokta. Yani döviz kurundaki dalgalanma doğrudan sizin orayla oraya girdi maliyetini arttırıyor. Bazen belki düşürüyor ama düşürmesi de arttırması da sizin için her türlü negatif bir şey doğuruyor. Çünkü belirsizlik doğuruyor, aynen. Yani satış fiyatı, sonuçta siz bir satış fiyatı belirlemek zorundasınız ve yükseldiğinde de düştüğünde de bunu revize etmeniz gerekiyor. Bunun sık sık revize edilmesi hem sizin karşı pazara olan işte güveninizi sarsacak bir boyuta geliyor mikro düzeyde, işte üretici bağlamında baktığımızda, hem de sizin işte yatırım yapmanız, üretiminizi arttırmanız, üretiminizi kısmanız, başka pazarlara açılmanız, bunların hepsi buna bağlı oluyor. Ve dediğim gibi o sizin elinizde olmayan bir şey yani. Hani dövizdeki dalgalanmayı siz belki sadece %1, %10 kontrol edebiliyorsunuz. Geri kalanı sizden bağımsız bir durum. Dolayısıyla bunun da yine geçebildiğimiz kadar önüne geçmemiz gerekiyor. Bunu tamamen biz tutup da işte üretimimizin tamamını %100 yerli yapacağız. Tamamını ithal girdiği tamamen dışarıda bırakacağız. İşte ham maddenin girdiğinin tamamını ülkemizden temin edip bu şekilde üretim yapacağız. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde söz konusu değil. Yani baktığımızda,
böyle bir örnek yok dünya yok, üzerinde.
Yok, aynen, işte Çin dediğimiz bu, hani belki Çin en şeydir bu noktada. Ama orada bile ciddi manada yine bir dışarıdan girdi olduğunu görüyoruz. Özellikle hatta enerji konusunda Çin'in de yani hani Rusya'dan, İran'dan ciddi manada bir enerji ithalatı yaptığını görüyoruz. Hani dünyada böyle bir ekonomi modeli yok yani. Ama bizim bunu olabildiğince kendimizi güvenceye alacak seviyede bunun arzını stabil hale getirmemiz, yani güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Bir ikincisi de yani buradan gelecek şoklara karşı dayanıklı hale gelmemiz gerekiyor. İşte işin diğer tarafı olan finansman tarafı da bir tasarruf açığımız var. Orası aşikar. Dolayısıyla yıllık belli bir oranda bizim belli bir miktarda yabancı yatırım almamız gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken şeyler de belli. Bir, yabancı yatırımcının güvenini, işte güvenliğini sağlamak burada. Ona bir güven telkin etmek. İki, yani sonuçta bu insanlar buraya para kazanmak için geliyorlar. Ve hani belli işte hem güvence istiyorlar hem de teşvik istiyorlar. Bunların gözden geçirilmesi gerekiyor. Tabii burada sizin işte milli önceliklerinizi de kaybetmemeniz gerekiyor. Hani tamamen işte yabancı yatırımcıyı çekmek için bütün tavizleri vermek diye bir şey de söz konusu olmaması gerekiyor. Bunun iyi bir denge oturtulması gerekiyor. Yani dediğim gibi işin bir finansman tarafı var. Orada söyleyebileceklerim bunlar. Bir de üretim tarafı var. Orada da bir enerji, iki üretim yapısı.
Evet, işte aslında bu hani atılacak adımlar bir taraftan hem işte 2019'la ilgili çok böyle bir hani hem ekonomik büyüme anlamda hem belli göstergeler anlamda hani 2018'e göre daha hani aşağı çekilmiş bir hedefler vardı. Bu hedeflerin hem gerçekleştirmesi adına önemli hem de yani işte piyasanın beklentileri var. İşte yurt içi yatırımcıların beklentileri var. Yurt dışı yatırımcıların beklentileri var. Bu beklentilerin hem karşılanması, pozitif olması hem de hani 2009 sonrası ki dönemde, yani önümüzdeki yıllar içinde, yani şimdi diyelim bu adımlar pozitif bir ortam oluşturduğunda, yani Türkiye'nin şu andaki o mevcut diyelim yani işte bir sıkışmış bir hali var. İşte yeni ekonomi programı var. Bu programının başarılı olması gerekiyor. İşte belli hedefleri var. Disiplin, değişim ve dengeleme konusunda hani bir bunu da içine alan belli diyelim hedefler var. Bu hedeflerin gerçekleşmesi gerekiyor. Yani hem kendisi açısından hem bunlar başarılı olduğunda piyasalara bir güven vermiş olur. Çünkü sonuçta programın yani biz kendimiz için yapıyoruz. Yani bu programın da başarılı olması gerekiyor. Çünkü yalnız kendi sorunlarımızın dışında dışarıdaki yatırımcılara da ihtiyaç olması nedeniyle dışarıdan da yatırımcının güvende kazanmamız gerekiyor. O anlamda hani bu beklentilerin karşılanması ya da işte ekonomik genelde beklenti yönetimi olduğu için hani beklenti iyiyse dolayısıyla sizin yani yol almanız, yani sorunları çözmeniz gerçekten çok daha kolay olabilir. Bu anlamda yani hani bu 2019 yılında atılacak adımlar, güçlü adımlar, daha böyle reform dediğimiz yapısal anlamdaki adımlar Türkiye ekonomisini daha da ileri taşımış olacaktır. Sonuçta hani dış piyasalarla, hani dış piyasaları ihmal etmemek lazım. Yani hani bizim diyelim para ihtiyacımız var, kaynağı ihtiyacımız var, doğrudan yabancı yatırım olarak ihtiyacımız var. İşte finansman ihtiyacımız var. Daha düşük maliyetlerle finansmanı karşılamamız gerekir. O yüzden hani dış piyasalarla da uyum, yani hani beraber çalışmak bu anlamda, yani daha bu şokların etkisini bertaraf etmek adına önemli. Tabii burada belki bir nokta dikkat çekmek gerekiyor. İşte özellikle hani seçim sonrası dönemde en önemli konu işte ekonomi diyoruz. Ekonomi ya da dış politika. Yani hani son dönemlerde diyelim ekonomiyle dış politikanın çok böyle beraber gitmesi ya da dış politikanın ekonomiyi etkilemesi, işte Türkiye-Amerika arasında diyelim yaşadığımız problem, işte Brunson krizi ya da işte şimdiki konuşulan S-400 krizi, F-35 dolayısıyla hani bu tür şeyler de gerçekten hani artık ekonomiyi etkilen temel faktörler haline geldi. Yani bir taraftan biz bu adımları atarken yani dışarıda da ya da uluslararası alanda hani buralarda diyelim işler iyi gittiğinde hani problemsiz diyelim yürüdüğümüzde yani o yani dış politika tarafından da hani böyle bir ya da uluslararası anlamda da böyle olumsuz yani şok diyebileceğimiz bir şey yaşanmadığında aslında hani Türkiye yani bu seçimsiz dönemi diyelim iyi geçirdiğinde aslında belki son birkaç yıldır yapamadığı şey çoğunu yapmış olacaktır. Bu da hem bir nefes almış olacaktır, işte yapılması gerekenleri yapmış olacaktır. Bu dışarıdaki gelebilecek şokların etkisini azaltma konusunda dayanıklılığı daha da artmış olacaktır. Yani çünkü sürekli gerçekten şok yiyoruz yani dışarıdan, yani dışarıdan şok gelince yani hani o şoklara karşı da
kırılganlık azalacak mı diyeceğiz.
Yani de, evet yani
bir yıpranma dönemi yaşadık. Hani bunun artık işte bir şekilde o aradaki diyaloğun ilişkinin daha böyle hani normal bir seviyeye getirilip bir artık tamir sürecinin başlaması gerekiyor.
Evet ya yani bu da tabii şeyde yansıyor yani hani sizin aldığınız çünkü birçok adım atıyorsunuz. Hani dışarıdan bir şok yediğinizde diyelim kurlar artıyor, faizler artıyor. Yani işte ekonomik büyüme düşüyor, gayri safi milli hasıla düşüyor. Bir anda böyle birkaç yıllık kazanımlarınızda yani kişi başı gelir anlamda, refah anlamda geri gidiyorsunuz. Yani hani bunu Türkiye sıklıkla yaşıyor. Yani son birkaç yıldır Türkiye ekonomisinde yaşadığımız şoklara baktığımızda hani 2014'ten beri gerçekten yani hani bu kadar şok yaşıyorsun ve sürekli şok yiyorsun ve bu şokların hani ekonomi üzerine meydana getirdiği sonuçlar anlamda yani hani Türkiye yine diyelim ayakta ama yani bunlar olmasaydı hani şu andaki kişi başı gelir anlamda işte gayri safi milli hasıla anlamda çok daha farklı bir yerde olacaktı. Sürekli diyoruz yani Türkiye işte bu orta gelirden çıksın. Dolayısıyla yüksek gelirli ekonomiler içerisine girsin. Aslında oraya girdiğimizde çok şey de değişir yani. Türkiye diyelim kişi başı gelirini 12 bin işte 12, 13, 10 yani daha yükseğe çıkarttığında yani hem ülke algısı değişir, işte yurt dışına yatırımcıların algısı değişir, işte diyelim notunuz artar, dışarıda bu kadar şok yani yediğinizde bile hani şeyiniz yani dayanıklılığınız çok daha yüksek olur. Çünkü yüksek gelirli ülkelerde hani bu kadar yani diğer ülkelere baktığımızda belki hani Türkiye'nin bulunduğu konum coğrafyada bu tür şeyler yaşıyoruz ama yani hani hiçbir ülke bu kadar da hani son 4-5 yıl bu kadar bir şok yaşamadı ve sürekli işte ne yapıyoruz? Yeniden başlıyoruz. Yeniden başlıyoruz ve bu kazanımların devamı adına yani inşallah hani bu dönem hani dışarıdan böyle çok şoklar yaşamadan yani
ekstrem müdahale olmadan
olağanüstü bir durum olmayacağını diyen düşünerek Türkiye bulunduğu hem işte gelir grubundan çıkıp yüksek gelirli ekonomiler içerisine girmeyi, zengin ülkeler içerisine yer almak, bir de hani sürekli hani bir işte Türkiye orta gelir tuzağında mı acaba diye hani o sorular soruluyor. Aslında hani bu şeylerle, bu adımlarla, reformlarla aslında bu tuzağa takılmamak ya da buradan çıkmak için de önemli bir fırsat elde etmiş olacaktı. Yoksa hani son birkaç yıllık rakamlara baktığımızda işte 10, 9, 10, 11 bin gelir grubunda ve bu seneki yaşadığımız şok nedeniyle de hani 9.632 9.632 dolar seviyesinde, dolayısıyla halen hani o 9-10-11 bin dolar seviyesini bir türlü çıkamadık. Bu adımlar hani Türkiye'nin hem gelir grubunu değiştirmesi hem de dışarıdan gelebilecek şokların etkisini bertaraf etme adına önemli bir dönem olarak atfediyoruz ya da değerlendiriyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun katkılarınız için.
Teşekkür ederiz.
Değerli dinleyicilerimiz, ekonomi gündeminin bu haftalık da sonuna geldik. Konuklarımız Profesör Doktor Erdal Tanaz Karagöl ve araştırma görevlisi Esat İpek'ti. Yapımcımız Zeynep Yıldırım'dı. Sesimizi sizlere Sefa Aktan ulaştırdı. Mikrofonda da ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Ekonomi gündemi.